Ayrım 40.
Irkının gözü hiç doymamıştı toprağa. Kendisi de öyleydi. Yaşamının kentte geçen bölümü dışında bu toprak açlığını kendi içinde de duymuştu. Ataları gibi, anası, babası gibi kendisi de bu özlemin peşinden uzaklara gidiyordu şimdi. Annesinden çok dinlemişti o eski günlerin öyküsünü. Kırık dökük göçmen arabaları ve iskeleti çıkmış öküzler Sierra'ların erken bastıran kışında karlar içinden Kaliforniya'nın güneşli, çiçeklerle kaplı uçsuz bucaksız topraklarına doğru ilerlerken o adanmış yeryüzünü düşlerinde ne şekilde canlandırdıklarını anlatıp dururdu Daisy. Saxon da karlı tepelerden aşağısını görür gibi olurdu. Annesinin bir şiirini anımsıyordu. Çalgının tatlı nameleri gibi şarkı söylüyor İlhan Perimiz. Sesler yankılanıyor uçsuz bucaksız Kaliforniya ovalarında. Saxon bu şiiri yüksek sesle bir kez daha söyledi. Mutlulukla içini çekti, gözlerini sildi. Kötü günlerin sonu gelmişti belki de. Bu kötü günler eskilerin aşmak zorunda kaldıkları zor geçilir ovalar, yaylalardı kendisi için. Biriyle birlikte bütün güçlükleri atlatmışlardı. Şimdi Sierra'lara tırmanıyorlardı. Oradan cennet ovalara ineceklerdi. Yola çıkacakları günün sabahı Salinger'ın kamyonu kapıya dayandı. Eşyaları kaldırdılar. Tahta perdenin önünde bekleyen ev sahibi anahtarları geri aldı. Ellerini sıktı, iyi şanslar diledi. Bu zamanda bundan daha iyisini yapamazdınız dedi. Ben dürülmüş yorganımı sırtıma vurup yaya geldim Oakland'e. 40 yıl oluyor. Ucuz buldunuz mu toprak alın. Ben de öyle yaptım. Böylece yaşlandığınızda düşkünler yurduna gitmekten kurtulursunuz. Yeni kurulmakta olan kent çok. Zemin katından başlayın. El emeğiniz geçiminiz ve konutunuzu sağlar. Toprak da sizi zengin eder. Adresimi biliyorsunuz. Ne zaman gücünüz yeterse o zaman yollarsınız kira borcunuzu. İyi şanslar. Başkasının ne düşüneceğini dert etmeyin. Arayan aradığını bulur. Biriyle Saxon sokaktan geçerlerken meraklı komşular perdeler ardından onları dikizliyorlardı. Sokaktaki çocuklar ağızları bir karış açık arkalarından baktılar. Billy battaniyeleri dürmüş, renkli çadır bezine sarmış omzuna vurmuştu. Dengin içinde temiz çamaşır ve gerekli eşya vardı. Dışındaysa bir tava ile bir tencere asılıydı kayışlara. Kahve cezvesini elinde tutuyordu. Saxon üstü muşambayla örtülü minicik bir sepet, sırtında da ukalele kutusunu taşıyordu. Billy yabancı bakışlar altında ezilip büzülerek homurdandı. Tam serserilere benziyoruz sanırım. Saxon onu avundurmak için, kamp yapmaya gitseydik serseriye mi benzemiş olacaktık dedi. Evet ama biz kamp yapmaya gitmiyoruz ki. Ne çıkar? Nasıl olsa bilmiyorlar. Yalnız sen biliyorsun. Hiç senin sandığın gibi düşünmüyorlardır belki de. Herhalde kamp yapmaya gittiğimizi sanıyorlar. İşin tuhafı bunun doğru olması. Gerçekten kamp kuracağız ya. Bu sözler Billy'yi yüreklendirdi. Ama gene de kendisine yan bakanın ağzını burnunu kıracağını söylemekten geri kalmadı. Göz ucuyla Saxon'a baktı. Genç kadının yanakları pembe, gözleri parlaktı. Biliyor musun dedi Billy ansızın. Bir kez opera görmüştüm. Oyuncular sırtlarında gitarla geziyorlardı kırlarda, tıpkı senin gibi. Onu anımsatıyorsun bana. Hep şarkı söylüyorlardı. Ben de şarkı söylemek için birlikte aldım ya çalgımı. Kırlara varınca yürürken şarkı söyleriz. Kamp ateşinin karşısında da şarkı söyleyeceğiz. Kamp kuracağız, hepsi bu. Tatildeyiz, ülkeyi gezip göreceğiz. Niye hoş günler geçirip eğlenmeyelim? Bu gece nerede uyuyacağımızı bilmiyoruz. Öbür geceleri nerede geçireceğimizi de bilmiyoruz. Eğlenceli değil mi? Billy ağırbaşlılıkla. Spor olması bakımından hoş bir tasarı diye cevap verdi. Ama yine de biz ilk sokağa sapalım. Şu adanın çevresinden dolanalım. İleride köşede tanıdığım kimseler görüyorum. Suratlarını çarşamba pazarına çevirmek için hiç keyfim yok. Üçüncü bölüm. 1. Tramvay Hayward'sa dek gidiyordu. Ama Saxon'un önerisi üzerine San Leandro'ya indiler. Sonunda bir yerden başlayacağız yürümeye dedi Saxon. Arsa aradığımıza göre bu konuda bilgi alacağız sağdan soldan. Öyleyse bunu bir an önce yapmamız iyi olur. Hem biz her çeşit arsayı görmek istiyoruz. Büyük kentler yöresinde de olur, dağlar arasında da olur. Sen Leandro'nun içinden geçerlerken biri birkaç kez hor gören bir sesle "Püf," dedi. "Burası Portugezlerin genel karargahı olsa gerek." Sakson doğruladı. "Bizim ırkı buradan kovmuşlar gibi görünüyor." "Gerçek şu ki kaynaşıyorlar burada," diye homurdandı biri. "Hepsi buraya üşüşmüşler. Öz be öz Amerikalıya kendi ülkesinde yer yok artık." "Suç onda," karşılığını verdi Sakson. Sadece söylemişti bu sözü. Çünkü durumu kavramaya başlıyordu ve buna canı sıkılıyordu. "Doğrusu bilmiyorum. Bana öyle geliyor ki Amerikalı da eğer isterse Portugezlerin yaptığını yapabilir. Ama istemiyor. Tanrı'ya şükür. Domuzlar gibi elin artıklarıyla geçinmeye niyetli değil." Sakson. "Kırsal bölgelerde belki değil," dedi, "ama ben kentlerde domuz gibi yaşayan çok Amerikalı gördüm." Biri istemeye istemeye karısının haklı olduğunu onayladı. "Bence daha iyisini bulmak için çiftlikleri bırakıp kente iniyorlar," diye homurdandı ve işte o zaman başlarını taşa çarpıyorlar. "Bak şu it sürüsü gibi çocuklara, okuldan çıkıyorlar. Hepsi de Portekizli. Billy, senin İngilizce telaffuzla söylediğin gibi Portekiz değil. Mercedes bana doğru telaffuzu öğretti." Billy alaycı alaycı güldü. "Kendi ülkelerinde böyle mi giyinirlerdi? Buraya geldiler de adam oldular. Sırtları doğru dürüst giysi gördü. Karınları doydu. Hepsi de yağ tulumu gibi." Sakson başıyla doğruladı ve birdenbire bir düşünce geldi aklına. "İşin önemli yanı da bu, Billy. Onlar başarıyorlar. Çiftlik işlerinde ulaşıyorlar başarıya. Grevlerden tasalandıkları yok." O sırada en çok 5 dekarlık bir arazinin çiftleri önünden geçmekteydiler. Billy parmağıyla orasını gösterdi. "Eğer," dedi, "senin çiftlik işi dediğin şey şu sözüm ola bahçede ıvır zıvır işlerle zaman geçirmekse." Sakson güldü. "Senin büyüklük merakın yine tepti. Sen de Will amca gibisin. Binlerce hektar toprağı vardı ama 1 milyon hektara ulaşmak peşindeydi. Sonunda gece bekçisi oldu. Biz Amerikalıların hastalığı bu. Her şey büyük çapta olacak ve ilk basamakta 80 hektardan aşağı olmayacak." Biri diretti. "Ne olursa olsun, sanırım büyük boyutlar şu sözüm ona bahçelerden daha iyidir." Sakson içini çekti. "İki şıktan hangisi daha iyi bilmem ki," dedi. "Birkaç dönümlük küçük bir toprağa ve bir arabaya sahip olan kendi atlarını kendisi sürmek mi? Yoksa gündelikçi olarak başkalarının arabasını sürmek mi?" Taş gediğini unutturmuştu. Billy kaşlarını kaldırdı, keyifli keyifli omurdandı. "Söylen bakalım, söylen Robinson Crusoe. Başıma bak, işin kötüsü haklısın. Özgür Amerikalıydım sözde. Tuhaf bir özgürlük. Yaşamak için başkasının atlarını sürmek, grev yapıp sarıları dövmek zorundaydım. Gene de birkaç ıvır zıvır eşyanın borcunu bile ödeyemiyordum. Neyse, her şeye karşın üzüldüğüm bir şey var. Senin o pek sevdiğin koltuğu alıp götürdükleri zaman yüreğim cız etti. O koltukta balayımızın onca mutlu anlarını geçirmiştik." San Leandro'ya çıkmışlardı. Mini mini çiftliklerle kaplı bir bölgeden geçiyorlardı. Sakson ukulelesini çıkarıp bir şarkı okudu kocasına. Önce "Ah, iyi bak kızına"yı söyledi. Sonra zenci kamplarında söylenen eski türkülere geçti. "İşitin kıyamet gününde göklerin gürlemesini, işitin borazanların yürekleri titreten sesini." Bir gezi otobüsü tam hızla yanlarından geçerek türküyü yarıda kesti. Sakson bu aradan yararlandı, akıl verdi. "Dinle Billy, karşımıza çıkacak ilk arsayı alacak değiliz, gözümüzü dört açmamız gerek." Billy kusurunu açıkça söyledi. "Oysa bizim gözümüz hiç de açık değil." "İyi ya, ben de açalım diyorum işte. Arayan bulur derler. Bir sürü şey öğrenmek için zamanımız bu. İsterse aylar sürsün ne çıkar? İstediğimiz yere gitmekte özgürüz. Sonra bir düzine yanlış adım atmaktansa bir seferinde doğru adım atmak daha iyidir. Bilgi almalıyız. Karşılaştığımız herkesle konuşmalı, herkese sorular sormalıyız. Aradığımızı bulmanın tek yolu budur." "Ben başkasını sorguya çekmeye hiç alışık değilim," dedi Billy. "Öyleyse ben sorguya çekerim. Bu oyunda kazanmalıyız. Bunun için de oyunu bilmemiz gerek. Baksana şu Portekizlileri. Ya Amerikalılar? Onlar nerede? Meksikalıların ardından toprağa ilk sahip çıkan onlar oldular. Peki Amerikalılar neden ortadan silindiler de Portekizliler başardılar? Görüyorsun ki binlerce sorumuz var soracak." Ukuleleyi tıngırdattı. Berrak ve tatlı sesi neşeyle yükseldi. Toprağa dönüyorum, meyve bahçelerime. Portakallar çiçek açar yaşayacağım ülkede. Beni çağırır çocuklar yaşlı gözlerle. Tutkunum meyve bahçelerini. Birdenbire durdu. Ay şuraya bak ne güzel diye bağırdı. Şu asma çardağına bak, şu salkımlara bak. Geçtikleri yerlerde sık sık böyle hayranlığına aykırıyordu. Çiçeklere bak, ay şu sebzelere bak. Görüyor musun inekleri de varmış. Arabayla yoldan geçen Amerikalılar merakla bakıyorlardı yüzlerine. Sakson bunu daha hoş karşılıyordu. Oysa Billy ya homurdanıyor ya da dişler arasından söyleniyordu. Yolun kıyısında karnını doyuran bir elektrik işçisine rastladılar. Sakson, onunla bir konuşsana diye fısıldadı. Ne olacak? Hat çeken bir işçi bu. Ne anlar çiftçilikten? O belli olmaz. Bizimkilerden bu. Hadi Billy konuş onunla. Nasılsa şu anda çalıştığı yok. Sanırım memnun kalır gevezelik etmekten. Bak çitin ötesindeki şu ağaca. Bak dalları nasıl üst üste sürmüş. Çok tuhaf bir şey. Sorsana nedir bu? İyi bir başlangıç olur bizim için. Billy adamın karşısında durdu. Keyifsiz bir şekilde. Ne var ne yok diye sordu. Genç elektrikçi haşlanmış yumurtasını kırmaktan cayıp karşısındaki çifte ilgiyle baktı. İyilik dedi. Sizde ne var ne yok? Billy omuzundaki eşyayı yere attı. Sakson da sepetini yere koydu. Genç elektrikçi, gezgin satıcı mısınız diye sordu. Doğrudan doğruya Sakson'a değil, ikisine birden soruyor gibiydi. Herhalde çekiniyordu. Gözü sepetteydi. Sakson telaşla, hayır diye karşılık verdi. Toprak alıyoruz. Buralarda satılık toprak var mı? Elektrikçi yine bıraktı yumurtasını. Herhalde maddi durumlarını anlamak için keskin bir bakış fırlattı yabancılara. Burada toprağın kaça satıldığını bilir misiniz diye sordu. Sakson karşılık verdi. Hayır, ya siz? Bilmem için çok nedenler var. Ben burada doğdum. Çevrenizde gördüğünüz bütün bu toprakların değeri 2-300 dolarla 4-500 dolar arasında. Yarım hektarı. Biri bir ıslık sesi çıkardı. Sanırım bize yaramaz buraları. Sakson merak etti. Ama niçin böyle pahalı? Yapı arsası mı? Yo, fiyatları yükseltenler Portekizler sanırım. En iyi toprağın yarım hektarı 100 dolar eder bilirdim ben dedi Billy. Oho, o devirler geçti. Eskiden toprak bedavaydı ve eğer yetenekliysen o arazide otlayan bütün hayvanları da sana bırakırlardı cabadan. Buralarda beylik topraklar var mı diye sordu Billy. Yoktur, hiçbir zamanda olmamıştır. Buraları hep Meksika'ya ait imtiyazlı topraklardı. Benim büyük babam çevresinin en iyi topraklarından 800 hektar satın almıştı 1500 dolara. 500'ü peşin, kalanı 5 yılda ödenmek üzere borç, hem de faizsiz. Ama bu başlangıçtaydı. O 48'de gelmişti batıya. Kışı, soğuğu, ısıtması olmayan bir ülke arıyordu. İyi bulmuş burasını dedi Billy. Öyle ve eğer dedemle babam altın madeni arayacaklarına toprakla uğraşsalardı çok daha iyi etmiş olurlardı. Ben de yaşamak için çalışmak zorunda kalmazdım. Sizin mesleğiniz ne? Arabacıyım. Grev yapıldığında Oakland'de miydiniz? Elbette. Hemen tüm yaşamım boyunca Oakland'de arabacılık yaptım. İki erkek sendikalar ve grevler üzerine tartışmaya daldılar ama Sakson amacından saptırılmaya baş eğmedi. Sözü yine toprak konusuna getirdi. Nasıl oluyor da Portekizliler toprağın fiyatını yükseltiyorlar diye sordu. Genç işçi aklını sendika sorunlarından ayırmak için çaba harcamak zorunda kaldı. Sorusunu iyice sindirinceye dek anlamsız gözlerle Sakson'un yüzüne baktı. Sonra cevap verdi. Çünkü aşırı derecede işlediler toprağı. Çünkü kadın, çoluk, çocuk hep birden sabah öğle akşam durmadan çalıştılar. Çünkü onlar 10 hektardan bizim 80 hektardan elde edeceğimiz verimden daha çoğunu almayı becerdiler. Örneğin ihtiyar Silva'yı alalım. Antonio Silva. Bıyığım terledikten beri tanırım onu. Karnını doyuracak parası yoktu. Bir de efendim bu bölgeye düştü. Benim aileme ait olan toprakları kiralamaya başladı. Şimdiki durumuna bakın. 250 bin dolarlık adamdır. 1 milyonluk kredisi olduğuna da bahse girerim. Ailesinin diğer bireylerinin serveti de belli değil daha. Ve bu parayı dedenizin toprağından mı yaptı? Genç adam başıyla evet işareti yaptı ve belli ki istemeye istemeye yaptı. Sakson yine sordu. Öyleyse sizinkiler niye yapmadılar onun yaptığını? Elektrikçi omuzlarını silkti. Bunu incelemeye değer. Sakson konunun üstünde durdu. Ama bu para toprağın altındaymış işte. Elektrikçi hafifçe kızardı. Ancak şeytan bilir onu. Sanırım biz onun ilgimizi çekecek kadar çimlendiğini hiç görmedik. Bence para Portekizlerin kafasının içindeydi. Onlar bizden daha çok şey biliyorlardı. Hepsi bu işti.